Ayrım 36.
Anne ve babasıyla arası açılan Nikolay, alaydaki işlerini yoluna koyup ordudan istifa etmek ve gelip Sonya ile evlenmek kararıyla üzgün ve ciddi bir hava içinde ve kendisini kara sevdalı sanarak Ocak ayı başında alaya gitti. Nikolay'ın gidişinden sonra her zamankinden daha büyük bir hüzün çöktü Rostovların evine. Kontes üzüntüsünden yatağa düşmüştü. Sonya hem Nikolay'dan ayrıldığı için hem de Kontes'in konuşurken elinde olmayarak ona karşı düşmanca bir tavır takınmasından dolayı üzgündü. Kont artık kesin önlem alınmayı gerektiren işlerin bozuk gitmesi nedeniyle her zamankinden daha çok kaygı içindeydi. Moskova'daki evle yakınındaki çiftliği satmak zorundaydılar. Evi satmak için Moskova'ya gitmek gerekiyordu. Kontes'in sağlık durumu yüzünden de gidişi her gün ertelemek durumunda kalıyorlardı. Nişanlısından ayrılışının ilk günlerini rahat, dahası neşe içinde geçiren Natasha, şimdi gün geçtikçe daha sinirli ve daha sabırsız oluyordu. Prens Andrei'ye sevgisini vererek geçirebileceği bu en güzel günlerin böyle kimsesiz, boşu boşuna geçtiği düşüncesi her gün biraz daha fazla üzüyordu onu. Andrei'nin mektuplarına çoğu zaman kızıyordu. Kendisinin yalnız onu düşünerek geçirdiği o günlerde Andrei'nin tam anlamıyla yaşadığını, yeni yeni yerler gördüğünü, ilgi çekici yeni insanlar tanıdığını düşünmek Natasha'ya ağır geliyor. Mektupları ne kadar ilginç olursa olsun Natasha'ya teselli verecek yerde angarya olarak görünüyordu. Mektup yazmayı beceremiyordu. Çünkü bir mektupta sesiyle, gülümseyişiyle, bakışıyla anlatabildiğinin binde birini bile gerçeğe uygun olarak belirtebileceğine inanmıyordu. Ona kendisinin de hiç önem vermediği klasik birbirine benzeyen kuru mektuplar yazıyor, müsveddelerindeki yazım yanlışlarını Kontes düzeltiyordu. Kontes'in sağlık durumu daha düzelmemişti ama Moskova'ya gidişi daha da ertelemek artık olanaksızdı. Çeyizi hazırlamak, evi satmak gerekliydi. Ayrıca Prens Andrei'nin, Prens Nikolay Andrei için o kışı geçirdiği Moskova'ya o günlerde gelmesi bekleniyordu. Dahası Natasha onun çoktan gelmiş olduğu kanısındaydı. Kontes köyde kaldı. Kont Sonya ve Natasha'yı yanına alarak Ocak ayının sonunda Moskova'ya gitti. 5. Bölüm 1. Prens Andrei ile Natasha arasında söz kesildikten sonra Pierre görünürde bir neden olmaksızın eskisi gibi yaşamayı sürdürmesinin artık olanaksız olduğunu duyumsamıştı. Koruyucusunun ona açıklamış olduğu gerçeklere ne denli kesinlikle inanırsa inansın ve bunca canla başla başladığı o kendi kendini olgunlaştırma işinin ilk günleri ona ne kadar sevinç verirse versin, Prens Andrei ile Natasha'nın nişanından ve Iosif Alekseyevich'in hemen hemen aynı sırada öğrendiği ölümünden sonra gözünde o eski yaşamının tüm güzelliği yok oluvermişti. Pierre'e yaşamı önemli bir kimsenin övgülerine uğrayan göz kamaştırıcı eşi, bütün Petersburg'da tanınan bir kişi oluşu ve can sıkıcı resmiliklerle dolu iş yaşamı. İşte bu eski yaşam birdenbire büyük bir bayağılıkla çekilmez görünüyordu. Artık anı defteri tutmaktan vazgeçmişti. Kardeşlerle görüşmekten kaçınıyordu. Gene kulübe dadanmış, gene içmeye başlamıştı. Gene hep bekarların oluşturduğu gruplara katılıyordu. Öylesine yaşıyordu ki karısı onu sert bir dille uyarma gereğini duydu sonunda. Ve Pierre haklı olduğunu duyumsadığı Kontes Yelena Vasilyevna'yı tatsız durumda bırakmamak için Moskova'ya gitti. Moskova'da kimisi çoktan sararıp solmuş, kimisi henüz solmakta olan prensesleri, bitip tükenmek bilmez uşak ve hizmetçileriyle dolu kocaman evine ayak basar basmaz sakin bir limana kavuştuğunu duyumsadı hemen. Daha kente girip de İverskaya Kilisesi'nde altın işlemeli tasvirleri aydınlatan sayısız mumun ışığını, üstü çiğnenmemiş karla örtülü Kremlin alanını, arabacıları, Sivzev, Brajok'taki küçük dükkanları, kaygısız ömürlerinin son demlerini yaşayan, artık hiçbir şeyde gözü kalmamış yaşlıcıkları, yaşlı kadıncıkları, Moskovalı bayanları, Moskova balolarını ve Moskova'daki İngiliz kulübünü gördüğünde her zaman olduğu gibiydi işte. Moskova onun için rahat, sıcacık, kirli ama alışılmış bir eski sabahlıktı. Yaşlısından çocuğuna Moskova sosyetesi Pierre'i uzun zamandır beklenen, yeri hep hazır tutulan bir konuk gibi karşıladı. Moskova sosyetesi için Pierre, en cana yakın, en iyi yürekli, en akıllı uslu, en neşeli, en tuhaf, en vicdanlı, en dalgın ama aynı zamanda en dikkatli kişiydi. Kelimenin tam anlamıyla bir eski Rus beyefendisiydi sözün kısası. Cüzdanı hep boştu çünkü bütün herkese açık bir cüzdandı. Yardım için düzenlenen toplantılara, kötü resimler ve heykellere, çeşitli derneklere, çingenelere, okullara ortaklaşa para toplanıp arkadaş onuruna verilen ziyafetlere, içki şölenlerine, masonlara, kiliselere, kitaplara, kısacası hiçbir şeye ve de hiç kimseye hayır demek gelmiyordu içinden. Ona çok borçlanmış ve onu korumaları altına almış iki arkadaşı olmasa eğer, çoktan nesi var nesi yoksa dağıtmış olurdu. Kulüpte bir tek şölen, bir tek gece toplantısı yoktu ki onsuz geçsin. İki şişe margo şarabını yuvarlayıp da kendini kanepeye bıraktığı vakit hemen çevresini kuşatırlardı. Ve böylece ateşli tartışmalar, düşünce çatışmaları, şakalarla örülü bir söyleşi koyulaşır giderdi. Nerede bir kavga çıksa Pierre hemen orada biter ve iyimser gülümseyişine eklenen yerli yerinde bir şakayla işi tatlıya bağlayıp bütün herkesi uzlaştırırdı. Onun yokluğunda mason localarının toplantıları nasıl da renksiz ve sıkıcı olurdu. Bekar arkadaşlarıyla birlikte yediği akşam yemeğinden sonra hemen oluşuveren neşeli bir grubun ısrarlarını kıramayıp, dudaklarında yumuşacık bir gülümseyiş, başka bir yere gitmek üzere yerinden kalktığında gençlerden coşkulu sevinç çığlıkları yükselirdi. Balolarda kavalyeler eksik çıktığında dans edecek o vardı hep. Genç kızlar ve genç kadınlar onu özellikle akşam yemeğinden sonra hiçbirine askıntı olmaya kalkışmaksızın bütün hepsine aynı ölçüde nazik davrandığı için severlerdi. Pek tatlıdır cinsel yaşamı yoktur derlerdi onun için. Ömrünün son yılları her şeyi hoşgörüyle karşılayarak geçiren sayısız Moskovalı emekli mabeyinciden biri gibiydi. 7 yıl önce Avrupa'dan henüz döndüğü sıralarda herhangi bir kimse çıkıp da ona bir şeyler aramasının, yeni bir takım şeyler bulmaya çabalamasının gereksizliğini, izleyeceği yolun ta başlangıçtan beri çizilmiş olduğunu ve o ne kadar çırpınırsa çırpınsın, onun durumundaki bütün insanlar ne olmuşlarsa onun da kaçınılmaz biçimde aynı şey olacağını söyleseydi, kim bilir nasıl bir dehşete kapılırdı. Buna kesinlikle inanamazdı. Kimi vakit Rusya'da cumhuriyet kurmayı, kimi vakit Napolyon, kimi vakit filozof, kimi vakit de Napolyon'u yepyeni bir stratejiyle yenen bir askerlik uzmanı olmayı, önünde durulmaz bir tutkuyla isteyen o değil miydi? O değil miydi yozlaşmış insanlığın düzeltilip yeniden yaratılabileceğini gören ve bunu ta yürekten isteyen, kendisini de yetkinliğin en son aşamasına ulaştırmak isteyen, okullar, hastaneler açan, köylüleri özgürlüğe kavuşturan da gene o değil miydi? Oysa şimdi bütün bunların yerine sadık olmayan bir kadının zengin kocası, yiyip içmeyi sonra da düğmelerini çözmeyi, hükümete hafiften çekiştirmeyi seven emekli mabeyinci, İngiliz kulübünün ve Moskova sosyetesinin sevilen bir üyesi olmuştu. 7 yıl önce bunca nefret ettiği Moskovalı bir emekli mabeyinci tipi durumuna gelişine kendini alıştıramadı uzun bir süre. Kimi vakit bu yaşamı geçici bir süre için sürdürdüğünü düşünerek kendisini avutuyordu ama hemen ardından gelen bir başka düşünce dehşet içinde bırakıyordu onu. Hiçbir şey yitirmeksizin geçici bir süre için girmişlerdi ama çıktıkları vakit benliklerinde hiçbir sağlam yan kalmamıştı. Gururunun baskın geldiği anlarda kendisini o eskiden nefret ettiği emekli mabeyinci tiplerinden apayrı, bambaşka bir tip olarak görüyordu. Onlar bayağı budala insanlardı. Kendi durumlarından son derece hoşnut olan, durumlarının rahatlığı içinde uyumuş kişilerdi. Gururunun dile geldiği bu anlarda, "Oysa ben şimdi bile hoşnutsuzluk içindeyim, hep insanlık için bir şeyler yapmak istiyorum," diyordu kendi kendine. Alçak gönüllülüğünün daha baskın geldiği anlardaysa, belki de bütün o arkadaşlarım benim gibi çırpındılar ama sonradan çevresinin, toplumun, soydan gelen eğilimlerin ya da insanın karşı koyamadığı kötü bir gücün zoruyla benim geldiğim noktaya geldiler diyordu. Böylece Moskova'da bir süre yaşadıktan sonra artık kendisini de kader arkadaşlarını da hor görmemeye başlamıştı. Onlara da saygı ve acıma duyuyordu. Pierre'in eskisi gibi umutsuzluğa, aşırı can sıkıntısına ve yaşamaya karşı nefrete kapıldığı anlar olmuyordu. Ama eskisinden şiddetli bunalımlar biçiminde kendini belli eden o hastalık, şimdi varlığının derinliklerine sinmişti, bir an için olsun onu bırakmıyordu. Elinde olmayarak yaşantıyı ortaya vuran olayların anlamını kavramak istiyor, günde birkaç kez şaşkınlıkla kendi kendine, ''Niçin, niçin, dünyada olup bitenler nedir?'' diye soruyor. Ama denemeyle bu sorulara bir yanıt bulamadığını bildiği için hemen kafasını onlardan sıyırmaya çalışıyor, eline bir kitap alıyor, kulübe koşuyor ya da kentte olup bitenler konusunda dedikodu yapmak için Apollo Nikolayevich'in yanına gidiyordu. Pierre hiçbir zaman kendi bedeninden başka bir şey sevmeyen ve dünyanın en aptal kadınlarından biri olan Yelena Vasilyevna insanlara en üstün zekalı, en ince varlığı gibi görünüyor, herkes de onun karşısında yerlere kadar eğiliyor diye düşünüyordu. Güçlü olduğu sürece herkes Napolyon'dan nefret etti. Zavallı bir aktör durumuna düştüğünden beri ise Avusturya İmparatoru Bonaparte kızını nikahsız alsın diye her çareye başvuruyor. İspanyollar Katolik din adamları yoluyla 14 Haziran günü Fransızları yendikleri için Tanrı'ya dua ediyorlar. Fransızlarsa aynı Katolik din adamları yoluyla gene 14 Haziran günü İspanyolları yendikleri için Tanrı'ya aynı duaları yineliyorlar. Mason yoldaşlar insanlar için her şeylerini vermeye hazır oldukları konusunda yeminler ediyorlar ama yoksullar için para toplandığı vakit bir tek ruble vermezler. Astre'yi, dipnot, Astre ve Kudret Helvası'nı arayanlar, iki Mason locasının adı. Kudret Helvası'nı arayanlara karşı kışkırtıyor, dipnot, Masonluk kuramı ile ilgili bir deyim. Gerçek İskoçya halısı içinde yazanın bile anlamını kavrayamadığı, üstelik kimseye gerekli olmayan bir protokol için uğraşıp duruyorlar. Hepimiz bize yapılan kötülükleri bağışlamayı ve insan kardeşlerimizi sevmeyi gerektiren Hristiyan yasasına bağlıyız. Yasaya bağlı olarak Moskova'da 40 kez 40 kilise kurduk. Oysa dün bir kaçağı kırbaçla ölesiye dövdüler. Bundan başka aynı sevgi ve acıma yasasına hizmet eden biri, bir papaz, idamından önce haç öptürüyordu. Pierre işte böyle düşünüyordu ve bu her şeyde görülen, herkesin kabul ettiği ikiyüzlülük, kendisi ona ne kadar alışmış olursa olsun her seferinde yeni bir şeymiş gibi onu şaşırtıyordu. Ortada bir yalan, bir karışıklık olduğunu anlıyorum ama onlara bütün anladıklarımı nasıl anlatayım diyordu. Denedim ve her zaman içlerinden o anladığım şeyleri onların da kavradıklarını ama ne yapıp edip onu görmemezlikten geldiklerini gördüm. Demek ki bunun böyle olması gerekiyor. Ama ben nerelere gideyim, ben ne yapayım? Özellikle birçok Rus'ta bulunan ve insanlığı mutsuzluğa mahkum eden yeteneğin varlığını kendinde duyumsuyordu. Bu da iyilikle doğruluğun olanaklı olduğunu görmek, ona inanmak. Ama aynı zamanda yaşamdaki kötülüklerle yalanları da apaçık görebilme yeteneğiydi. Kötülüklerle yalanları görebilmek ciddi bir işin gerçekleştirilmesine engeldi. Her iş kötülük ve yalanla karışmış görünüyordu Pierre'e. Hangi işi denerse denesin, hangi işe el atarsa atsın, kötülük ve yalan yolunu kesiyor, bütün çalışma kapılarını kapıyordu. Bununla birlikte yaşamak, bir işle uğraşmak gerekiyordu. Yaşamın çaresi bulunmamış soruların baskısı altında olmak çok korkunç bir şeydi. Bu yüzden yalnız bunları unutmak için kendini her türlü eğlenceye kaptırıyor, çeşitli derneklere girip çıkıyor, çok içiyor, tablolar satın alıyor, binalar yaptırıyor ve asıl önemlisi okuyordu. Okuyordu, hem de her şeyi, eline ne geçerse hepsini okuyordu. Öylesine okuyordu ki eve gelir gelmez, daha uşaklar giysilerini çıkarırken dalıyor, uykudan sonra içki şölenlerine ve kadınlara, İçki şölenlerinden sonra gene söyleşiye, okumaya ve şaraba dalıyordu. Şarap içmek onun için hem bedensel hem de ruhsal bakımdan her gün biraz daha büyük bir ihtiyaç olmaya başlamıştı. Doktorlar bu bedenle şarap içmesinin tehlikeli olduğunu söylediği halde pek ama pek çok içiyordu. Kendisi de ayırdında olmadan ard arda birkaç bardak şarap içip de bedenini tatlı bir uyuşma sardığı, içinde bütün insanlara karşı sevgi, zihninde her düşünceyi özüne, derinliğine varmadan yalnız yüzeyden kavrama eğilimi duyduğu zaman tam anlamıyla huzura kavuşabiliyordu ancak. Ancak iki şişe şarap içtikten sonradır ki bulanık bir biçimde yaşamının kendisine dehşet ve korku veren o karmakarışık düğümünün aslında hiç de korkunç olmadığını duyumsuyordu. Başında bir uğultuyla gevezelik ederken, konuşmaları dinlerken ya da öğlen ve akşam yemeklerinden sonra kitap okurken hep o düğümün başka bir yönünü görüyordu. Ama yalnız şarabın etkisi altındayken kendi kendine "Bu bir şey değil, ben bunu çözerim. İşte çözüm yolunu buldum bile. Ama şu anda vaktim yok. Bütün bunları sonra düşünürüm." diyordu. Oysa bu sonra dediği zaman bir türlü gelmiyordu. Sabahları karnı açken bütün eski sorunlar ona çözülmesi olanaksız ve korkunç görünüyor. O zaman hemen kitaba sarılıyor ya da biri ziyaretine gelirse huzura kavuşuyordu. Kimi vakit eskiden dinlediği bir öyküyü anımsıyordu. Bu öyküye göre erler savaşta düşman ateşi altındaki siperlerde yapılacak işleri olmadığı vakit tehlikeye daha kolay göğüs gerebilmek için kendilerini oyalayacak bir iş bulmaya çalışırlardı. Bütün insanlar ona kendilerini yaşam sıkıntısından korumaya çalışan o erler gibi görünüyordu şimdi. Kimi yüksek makamlara kavuşmak, kimi kadınla, kimi oyuncakla, kimi atlarla, kimi siyasayla, kimi avcılıkla, kimi şarapla, kimi devlet işleriyle uğraşarak. Dünyada her şeyin değeri aynı. Salt yaşamdan kurtulayım, ondan kurtulmak için elimden geleni yapayım diye düşünüyordu. Yalnız onu, onun korkunçluğunu gözüm görmesin. 2. Kışın başlangıcında Prens Nikolay Andreyevich Bolkonski kızıyla birlikte Moskova'ya geldi. Geçmişi, zekası ve özgün görüşleri, aynı zamanda özellikle o sırada Çar 1. Aleksandr'ın devlet yönetimine beslenen hayranlığın azalmasıyla Moskova'da Fransızlara düşman bir ulusçuluk akımının başlaması, Nikolay Andreyevich için hemen Moskovalılardan özel bir saygı görmesine, kentte hükümete karşı olanların onun çevresinde toplanmasına yol açtı. Prens o yıl çok yaşlanmıştı. Durumunda yaşlılığın kesin belirtileri seziliyordu. Birden uykuya dalmalar, yakın geçmişte olanları unutmalar ama eskiden geçenleri anımsamalar, Moskova'da hükümete karşı olan çevrelerin rolünü benimsemekte gösterdiği çocukça gururlanma gibi. Bununla birlikte yaşlı adam özellikle akşamları çay zamanı, sırtında kısa kürkü, başında pudralı perukasıyla odasından çıkıp da herhangi birinin açtığı konu üzerine heyecanlanarak geçmiş günlerden kesik kopuk bir şeyler anlatmaya koyulduğu ya da o günün konuları üzerine daha da heyecanlı ve sert yargılarda bulunduğu vakit konuklarında aynı saygılı hayranlığı uyandırıyordu. Konuklar için kocaman duvar aynaları, devrim öncesi eşyaları ve pudralı uşaklarıyla o eski devirlerden kalma ev, uysal kızının, o güzel Fransız kadının hayranlıkla taptıkları o geçmiş yüzyılın sert, zeki yaşlısı, görkemli bir görünüm sergiliyordu. Ama konuklar hiç düşünmüyorlardı ki ev sahiplerini gördükleri o 2-3 saat içinde o ev kendi yaşamını sürdürdü. Evin bu iç yaşamı Moskova'daki son günlerde Prenses Maria için çok ağır bir durum almıştı. Kendisine mutluluk veren bütün şeylerden yoksun kalmıştı prenses. Orada kendini Tanrı'ya adamış insanlarla söyleşmek, yapayalnız bir köşeye çekilmek. Bunlar Lisigori'deyken ona yaşama sevinci veriyordu. Başkentte ise orada yaşamanın verdiği zevkleri tatmadığı gibi bundan hiçbir yarar elde etmiyordu. Sosyete toplantılarına gitmiyordu. Yanında kendisi olmadan babasının onu hiçbir yere bırakmadığını herkes biliyordu. Maria ise sağlık durumu el vermediği için bir yere gitmiyordu. Bu yüzden artık Prenses Maria'yı ziyaretlere de gece toplantılarına da davet etmiyorlardı. Prenses Maria evlenme umudunu büsbütün yitirmişti. Prenses Nikolay Andreyevich için kimi vakit evlerine gelen Ona talip olabilecek gençleri ne kadar soğuk ve öfkeli karşıladığını, onları nasıl başından savdığını görüyordu genç kız. Arkadaşı da yoktu. Moskova'ya gelişinde en yakını olan iki insan onu düş kırıklığına uğratmışlardı. Eskiden de tam anlamıyla içli dışlı olamadığı Bayan Buryen, şimdi hoşlanmadığı biri durumuna gelmişti ve kimi nedenlerden ötürü ondan uzaklaşmaya başlamıştı. Moskova'da oturan hem de hiç ara vermeden mektuplaştığı Julie ile gene karşılaştığı vakit onu kendisine büsbütün yabancı bulmuştu. O sırada erkek kardeşinin ölümünden ötürü Moskova'nın gelinlik çağındaki genç kızları arasında en zenginlerinden biri durumuna gelen Julie, eğlenceli bir sosyete yaşamına dalmıştı. Çevresinde hep genç erkekler vardı, bunların ondaki üstünlükleri şimdi birdenbire değerlendirdiklerini sanıyordu. Julie o sırada yaşlanmaya başlayan bir sosyete kızının artık evlenmek için son şansını kullanabileceğini duyumsadığı çağdaydı. Yazgısını ya şimdi belirleyecekti ya da hiçbir zaman. Prenses Maria perşembe günleri hüzünlü bir gülümseyişle artık mektup yazacak kimsesi olmadığını anımsıyordu. Çünkü birlikte bulunmaktan hiçbir zevk duymadığı Julie buradaydı ve onunla her hafta görüşüyordu. Tıpkı evlenirse akşamları gidecek bir yer bulunamayacağı için birkaç yıldır akşamlarını evinde geçirdiği bir bayanla evlenmeyi göze alamayan yaşlı bir göçmen gibi, Julie'nin Moskova'da oluşunda artık mektup yazacak bir kimsesi bulunmayışına acıyordu için için. Prenses Maria'nın Moskova'da konuşacağı, derdini dökeceği kimse yoktu ama bu arada bir sürü yeni dert çıkmıştı. Prens Andrei'nin dönüşü ve evlenmesi yaklaşıyordu. Öyleyken onun babasını bu işe hazırlamak için kız kardeşine yüklediği görevi yerine getirmek şöyle dursun, iş büsbütün bozulmuş görünüyordu. Kontes Rostova'dan söz açılması bile zaten çoğunlukla sinirli olan yaşlı prensi çileden çıkarmaya yetiyordu. Prenses Maria için son zamanlarda çıkan yeni bir dert de yeğenine verdiği sıkıntılardı. Nikolushka ile olan ilişkilerinde kendisinin de tıpkı babası gibi sinirlilik göstermediğini ayrımsayarak dehşete kapılıyordu. Kaç kez kendi kendine yeğenine ders verirken öfkeye kapılmaması gerektiğini söylemişti. Öyleyken işaret cetvelini alıp Fransız ABC'sinin başına her oturuşunda halası kızacak diye zaten korku içinde olan çocuğa bir an önce bir şeyler öğretmek için o kadar istek duyuyordu ki onun en ufak bir dikkatsizliği karşısında irkiliyor, telaşlanıyor, öfkeleniyor, sesini yükseltiyor, kimi vakit çocuğu kolundan çekip ceza olarak köşeye dikiyordu. Onu bir köşeye dikerek cezalandırdıktan sonra kendi katı yürekliliğine, kötülüğüne ağlamaya başlıyor. Nikolushka da ona bakarak hüngür hüngür ağlıyor, izin almadan ceza köşesinden ayrılıyor, halasına yaklaşıyor, gözyaşlarından ıslanmış ellerinden tutup yüzünden uzaklaştırıyor, onu avutmaya koyuluyordu. Bütün dertleri arasında prensese en çok üzüntü vereni de babasının hep ona karşı yönelen ve çoğu zaman yüreksizliğe varan sinirliliğiydi. Eğer babası onu gece sabahlara kadar secdeye kapanmaya zorlasaydı, dövseydi, odun ya da su taşıtsaydı, güç durumda bulunduğu aklına bile gelmezdi.